Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bir Hayata Dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız programımızı bu hafta Türk sineması için çok önemli bir isim, ünlü bir yönetmenimiz Sayın Yılmaz Atadeniz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Ben aynı zamanda sinema eseri sahipleri meslek birliği başkanlığını da yapıyorum.
Evet,
kısa adı SESAM.
SESAM başkanısınız, evet.
10 senedir o işi de yapıyorum. Kısacası benden bahsetmek gelirse olay şu. Ben 1932'de yani 1 Şubat'ta Arnavutköy'de doğmuşum. Yani Kuruçeşme ile bebeğin arasındaki o güzel, o enteresan mozaiği olan Rum ve Ermeni'nin, Yahudi'nin bulunduğu bir mahallede büyüdüm. Benim bütün arkadaşlarım Rum, Yahudi ve Museviydi. Ermeni bir arkadaşımız vardı, Kayseriliydi. Oğlum sen hasısın Ermeni'nin derdik ona. Velhasıl Arnavutköy'deki gençliğim müthiş bir gençlikti. Arnavutköylü olmak ayrıca bir önemli bir ayrıcalık. Ve ben orada Bebek'te okuduk. Bebek İlkokulu'ndan ortaokulu Gazi Osman Paşa Ortaköy'de. Onun arkası Kabataş Lisesi oldu. Kabataş Lisesi'nde ben fende okuyordum. Fenden o devirlerde üniversite imtihanları yok. Lisede imtihan yapılıyordu. Ben matematikten bir sene beklemek mecburiyetinde kaldım.
Evet.
Ama ben ileride muhakkak teknik üniversitede veyahut da mühendislik okuyacağımı zannediyordum. Ama öyle olmadı. Bütün arkadaşlarım teknik üniversitede okuyordu. Ben tatildeyken, ders çalışırken geçtik ama abim Tarzan İstanbul'da diye bir filmi yapıyordu. Sıkışmış, zorlukta kalmış. Beni çağırdı. Erman Film Stüdyosu'na adım attığım zaman orada film şutlarının atıldığı torbalar vardı.
Evet.
O torbalardan bir tane iş kopyası çekti. İş kopyası filmin negatifinden sonra çalışma yapılacak basılan kopya demek manasında. Oradan çıkarttı. Ses kanalında herhangi bir kayıt yok, ses yok, boş kanal. Dedi ki, bak dedi, bunun üstünde bir metrede 52 kare vardır dedi. Ve her karede 4 perforasyon dişi vardır. Bu dişlerin bir tanesinin fazlalığı veya eksikliği makinist diye bağırmayı icap ettirir. Makinist sahnede düzeltirdi onu. Tamam. Bir de dedi bak filmi dudağına götür. Yapışan kısım emisyon kısmıdır. Tabii biliyorum gümüş nitratın bulunduğu kısımdır. Bak biliyorsun dedi. Lise mezunuyum bilmeye mecburum dedim. Işığa duyarlı kısmı o taraf, mat kısmı dudağa yapışır. Ve elini yukarıya doğru, başlar yukarıda kaldığı zaman, ses kaşı solda olduğu zaman bil ki filmin başını tutuyorsun demektir dedi. Ve dedi bu filmin emisyon kısmını jiletle kazıyoruz. Tabanı da emisyon kısmı değildir, şeydir dedi. Selloid'tir. Bir asiton sürüyoruz. Ve filme üflediğimiz zaman yapışıyor dedi. Sen öyle yapmayacaksın. Şimdi bu şutların hepsini sen bağlayacaksın dedi. Ve kazımayacaksın, preste yapacaksın. Preste yapıştıracaksın. El değmeden, elle tutmadan dedi. Beni negatif montaja hazırlıyormuş. Ben farkında değilim.
Kolay bir iş de değil.
O sırada bir filmin montajını yapıyordu. Bu film Memduh'un ilk filmiydi. Muhterem'le jön olarak Rehe Yurdakul oynuyordu. Zeynep'in İntikamı gibi bir filmdi. Ve o gece biz oturduk abimle negatif kutularından asıl filmin negatiflerini çıkarttık. Filmler tersti. Yılmaz dedi, bunları tersten saracağız. Bir de şunu söylemem lazım. Filmin bir metresinde 3 fit var. Yani uçakta giderken 27 bin fitteyiz dediği zaman 3'te 1'i demektir o. Evet. Yani 9 bin metredesiniz demektir o. Çünkü metrede 3 fit var. Ve o fitler sayesinde negatifteki iş kopyasında da çıktığı aynı rakamlar çıkar. Negatif montajı ona göre yapılır. Kare kare hangi resimler kullanmışsa biz negatifi keserken baş numarasını, fit numarasını yazıyoruz. Stop karesinden parçalıyoruz, kağıtlıyoruz. Üstünde başladığı nokta ile bittiği nokta belirgin oluyor.
1950'lerden montaja, bahsediyoruz.
Evet, negatif montajın ilk hazırlığı bu. Velhasıl öyle öyle başladık, arkası senkron yapmaya geçti. Senkron yapıyor abim, senkronun başındayım. Diyor ki, ses ileri mi geri mi diyor. Ben diyorum ki ses ileride diyorum. Tık geriye alıyor, ağza oturtturuyor. Bir geliyor, ses geride şu kadar. Şimdi kaç kare ileride, kaç kare gerideyi sormaya başladı. Sonra o işi bana bıraktı. Sen yap bunları dedi. Ben o bir filmin senkronlarını yaptım. Ama ilk gün akşama, öğlene kadar çalıştım. 8 parça sonra yaptım. Akşama kadar daha doğrusu. Sonra her gün biraz daha fazlalaştı. Daha fazlalaştı. İş oturdu. Bir de ses montajı yapıyoruz. Şimdi filmin seyrettiğiniz filmlerde gördüğünüz resmin sesi 19 kare öndedir. Sebebi şudur. Film makinelerinin, gösterim makinelerinin aynı yerden ışıkla ses kısmı aynı yerde olamayacağı için 19 kare ileride olduğunu görürsünüz. Yani filmi keserken tam karesinden kesiyorum değil, sesin 19 kare ilerisinde olduğunu düşünerek 19 kare ilerisinden kesip yapıştırdığınız zaman bilin ki hiçbir atlama olmaz. Yani kısacası bana bir filmin nasıl yapıldığını, nasıl dublaja girdiğini, seslendiğini, seslendikten sonra o seslerin senkron yapıldığı, bütün revizyonlar sinemada oynayacak hale gelip negatif montajını da yapıp aşağıya baskıya verdiğiniz zaman sinemada oynayacak sesle resmin basılmış kopyaları çıkacak. Bütün bunları bir ay içinde bana öğretti. Bir ay sonra ben tek başıma o devirde, yani 1951'de bir filmi aldım, tek başıma yaptım. Ve aldığım para 1650 liraydı. O devre göre çok önemli para. Çünkü Cumhuriyet altını 25 liraydı. Bir düşünün. Onun girdisi ve hayata dönüşü çok önemliydi. Yani hayata başladığım zaman benim üniversite Robert Koleji'nin İsari kısmını kazanmıştım. 3 ay devam edebildim. 3 ay sonra maalesef abim bir hava gazı zehirlenmesinden abimi 33 yaşında kaybettik. O meşhur kurguları yapan adam. Yani kurguculukta Tarzan İstanbul diye Amerikalılar bile şaşırdılar. Yani dediler ki bu filmi nasıl yaptınız? Bu filmin aslan hücum ediyor, aynı karesi karesine şeyler çıkıyor. Velhasıl abim böyle bir sihirbazdı. Bana biraz geçti. Tamamı geçemedi maalesef.
Ama ciddi bir eğitim aldınız o dönem demek ki. Yani.
Ama ben mühendis olamadım, filmcilikte kaldım. Çünkü abimi kaybettiğim an, abimle çalışan Hürrem Erman olsun, Duru film olsun, diğer 8-10 filme dediler ki Yılmaz bundan sonra kurgucumuz sensin dediler.
Sizinle devam ettim.
Benim üniversiteye gitme hakkım kalmadı. Yani ben Robert Koleji'nin İsari kısmının ilk 6 ayının parasını verdiğim halde, buradan kazandığım paralardan verdiğim halde ancak 3 ay devam edebildim. Çünkü Şimal Yıldızı arkasından birçok filmler geldi. İnanılmazdı yani. Ve ben böylece en kısa zamanda sinemaya atılmış olduk. O sırada Atıf Yılmaz'ın filmi yapılıyordu. Abim montajını yapıyordu. Ve dedi ki, Yılmaz, bu adama dikkat et. Bu adam ileride çok önemli adam olacak. Bunları söylediği zaman Yılmaz filmin yönetmeni değil, asistanlığını yapıyordu Hüseyin Peydan'ın filminde. Ve bunu hisseden adam Orhan Atadeniz'di yani. Çok muhteşemdi. Ve ben birçok yani Atıf Yılmaz'a asistanlık yaptım. Lütfi abiyle tanıştım. Hep bunları abim yaptı. Ayrıca beni şeye alıştırdı. Yurt dışından gelen ekipleri git onları seyret. Muhakkak bir şey fazlalıkları vardır diyordu. Ve biz onlara gittik, seyrettik. Bana o alışkanlığı da verdi. En son Jackie Chan İstanbul'a geldiği zaman veyahut James Bond filmi çekilirken muhakkak ben o setleri ziyaret ederek birçok şeyler gördüm, öğrendim. Mesela bizde film çekersiniz, program biter, stop, teşekkür ederim dersiniz. Yürümeye başladınız, hatırınıza bir şey geldi, döndünüz, durun çocuklar bir plan daha var, kimse kalmamıştır. Ama bu iş böyledir. Halbuki onlarda öyle değil. Gördüm. Yani set bitiyor. Arkasından prodüksiyon amiri ekibi, reji ekibi ve hepsi toparlanıyorlar. Ertesi günü konuşuyorlar. Bizde böyle bir olay yok. İnşallah bunlara kendimizi alıştıracağız.
İnşallah.
Şimdi nasıl?
Velhasıl buyurun.
Şimdi sizin döneminizle şimdiki sinemayı kıyasladığınızda?
Şimdiki biz orada affedersiniz Türkan Şoray'a o devirlerde acımamak imkansız. Mesela bir pavyonda şarkı sahnesi var. Biz asistan olarak diyoruz ki Türkan Hanım sakın öteki filmlerdeki kıyafetinizi giyip gelmeyin diyoruz. O kadıncağız mecburen bir arkadaşından tuvalet istiyor. Yani kostümcümüz yok, kuaför yok.
İmkanlar yani, tabii çok
yani
farklı, çok
inanılmaz bir enteresanlık evet. Var. Ve o devirlerde makyör Zeki Alpan diye bir arkadaşımız geliyor, sakal takıyor. Onun yetiştirdiği çocuklar var. Hazreti Ömer'in adaletini çekiyoruz. Ya, Agah sakallı ama ben 4'ten itibaren liste veriyorum. Makyaj başlıyor, Urfa'da 7.30'da, 7'de biz sette motor diyoruz. Öğle üzeri 11'i geçti mi paydos ediyoruz. Hem yemeğimizi yiyoruz, hem gidip herkes dinleniyor. 3.30'dan sonra çıkıyoruz çalışmaya. Bütün bunları sistem içerisinde. Şimdi, vallahi yeni bir filme başlayacağım ben. Başlayacağım filmin adı İkimize Bir Dünya. Sait Faik'in Abasıyan'ın önemli bir eser. Maşeret Motoru diye bir filmden Sefa Önel esinlenerek bir senaryo yazmış. Ekim ayında kısmetse ona başlayacağız. Velhasıl bu çabanın içerisinde ama teknik ekip 28 kişi, oyuncu 16 kişi. İnanılmaz bir ekip. Yani bunlara paralar ödüyorsunuz. Burgaz Adası'nda çekeceğiz. Onları yedireceksin, içireceksin ve yatıracaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Velhasıl inşallah devlet bize bir destek çıktı. O destek sayesinde çekiyoruz. Ama bu destek bilin ki devletin parasının bir kuruşu yok içinde. Bu paraların hepsi bizim öz paralarımız. Verilen 500 bin liralık destek kuruşu bile bize ait. Çünkü Rus'un paraları biletlerden kesilen, siz sinemaya gittiğiniz zaman sinemadan bir bilet alıyorsunuz. O biletin parasını ödüyorsunuz. Ama o bilet daha evvel Rus'un paraları belediyeye yatırılarak alındığını düşünürseniz önemli bir şey. Bir de bir başka daha bir olaylar var ki ben garipsiyorum. Şu an sinemaların dijitale geçmesi için, yani farz edin ki bir ilan çıkıyor. 200 sinemada birden gösteriyoruz diyorlar. Aslı ne olduğunu biliyor musunuz? Bir acılık var. Çünkü her salonda 650 dolar ve KDV'siyle alınıyor. Yani 130 bin dolar artı KDV kesiliyor filmin kazancından. Ve bunlar diğer sinemaların dijitale dönmesi için çaba gösteriliyor. Ama işin en ince noktası, bunlar yabancı filmlerden almıyorlar. Sadece yerli filmlerden alıyorlar. Bu önemli bir olay. İnanılmaz bir olay.
O devirdeki 35 metre, 35 milimetre filmler çok kaliteli ama şimdiki HD'den daha kaliteli görüntü var.
Valla inanın, bir de başka bir şeyler vardı. O devirde denetim Ankara'da oluyordu. Şimdi artık İstanbul'a aldırdık. İstanbul'da denetim olabiliyor. Yani kopya daha kururken arabanın içerisinde kurumasıyla bobinleri öyle yetiştiriyorduk Ankara'ya. Öyle oradan eser işletme belgesini alıyorduk. Eğer bunları yapmazsak sinemadaki tarihi kaçırıyorduk. Bunlar çok önemli şeylerdi. Yani çünkü Türkiye 5 tane bölgeden ayrılmıştı. Adana bölgesi önemli bir bölgeydi. Biz Anadolu'daki ilk senetleri aldığımız yer Adana bölgesiydi. Samsun bölgesi Adana bölgesi bütün doğu kısımlarını kapsıyordu. Ankara ortada, Ege, bir de Marmara, Zonguldak ayrı bir ek bölge gibi giriyordu. Yani 5 bölgeydi. Bu 5 bölge Antalya, aslında bizim 6000 tane film yapmamızın tek sebebi Adana'nın bize yardım etmesiydi. Çünkü çok basit bir şey anlatacağım. Benim Kling filmini Konya'da bir sinemacı 10.000 kişilik sinema yapmış. 10.000 kişinin yazlık bir sinemada. Ben dedi ki Kling'i oynatıyorum, Yılmaz abi muhakkak gelmen lazım. O kadar çok telefon ettim ki bir akşamüstü Konya'ya indik, beni aldılar, sinemaya götürdüler. Sinemanın sahibi ağzı kulaklarında 10.000 kişiyi içeriye atmış çünkü. Kapıdan içeriye girdim, çıt çıt çıt ve ses var. Ya dedim, filmde böyle ses, abi filmde yok. O zaman makine dairesinde var dedim. Şimdi 10.000 kişilik o sahada ortada makinedir. Ancak fokusu tutturuyor, netlik ayarını yapabiliyor. Makineye doğru yürüdüm. Abi dedi, makinede de bir şey yok. Dikkat etsene dedi. Neye dikkat? Abi herkes çekirdek yiyor dedi. Çıt çıt o ses çekirdek sesiymiş, evet. Kardeşim. Yani inanılır bir şey değil. Evet. Hani o devirde televizyon yok.
Tabii
tek
ki.
Tek insanların birbirlerini gördükleri yer açık sinemalardı. Ve oradaki anneleriniz, babalarınız bilir. O giden gelen mektuplarla tanıştılar, evlendiler sonra. Başka hiçbir yer yoktu.
İşsiz mi çektiniz o Kling ve macera, avantür tarzı şeyleri? Çünkü genelde o zamanlar salon filmleri hakim. O tarz
ama
bir
yenilik
bakın, miydi?
Ben tekrar söylüyorum. Şu an fantastik filmler yok. Sebep şuydu. Fantastik filmlere başlayacağız. Ne Türkan'ın, ne Hülya'nın, ne Fatma'nın, ne Filiz'in herhangi bir tarihi yok. Senelik doldurmuşlar. Biz bunun üzerine işte avantür filmlerde Cüneyt çok ilgi gösteriyordu. Ve diğerleri, avantürleri kullanıyorduk. Yani ben bu filmlere karşı duracak tek şey fantastik sinema olarak görünce, koyunca enteresan olay oldu. Mesela
İlksiniz değil mi fantastik filmler konusunda?
Tabii ama ilkini kim yaptı? Abim yaptı. Evet. Tarzan İstanbul'da. Tarzan İstanbul'da filmi bir Türk filmi olarak en çok dünyaya satılan ilk filmdir. Çünkü hem Güney Amerika'ya satılmıştır hem Uzak Doğu'ya satılmıştır. Hindistan'a bile satılmıştır film. O devirde bir Tarzan yapıyorsunuz ve her yere satabiliyorsunuz. Kısacası ben klinikleri yaptığım zaman yani Marmara bölgesi bana kaldı. Eskişehir'e taktık. Eskişehir'de bir haftalık hasılat Türkan Şoraylı, Hülyalı ve Fatmalı Filizli bir film düşünün. Ama hasılat 5000 lirayı geçmiyordu. Bizim film bir hafta girdi. Girdiği zaman benim önüme hafta sonunda Bahçe Sineması 1,5 lira. Önüme bozuk para 10.000 lira para koydu. Ne kadar bu dedim 10.000 lira. Bu kadar mı dedim. Abi daha param var. Ne kadar dedim. 24.600 lira. 24.600 lira hayal edilmeyecek bir para.
Hangi sene?
68.
68.
68'de düşünün önüne koyulan para bir sinemadan bir haftada aldığım para. Ve işin garibi ben onun üstüne 400 lira koydum. 25 liraya tamamladım. Etiler'de şimdi oturduğum evi 65'e aldım. 25 bin lirayı verdik. 4 tane de 10 bin senet yaptım. Satan adam dedi ki ya Yılmaz abi dedi 10 bin çok para dedi. Bunları 3.000-2.500'e, hayır dedim, 10.000-10.000 ödenecek dedim. Kling'den öyle bir para geliyor ki inanılmaz. Hala ben Kling'i dünyaya satıyorum. Siyah beyaz olmasına rağmen.
Çok önemli.
Ama şu an önümüzdeki senelerde bir Kling'e başlayacağım. Çok kanıma giriyorlar çünkü. O yap diye başladılar. Onun için kısacası zannediyorum... Yani şu an Etiler'de oturduğum kat Kling'in hasılatıyla alınmış paradır. Onun için kapıdan içeriye girdiğiniz zaman ilk duvardaki afiş Kling'in afişidir.
Bir yenilik
o ev sayesinde, onun sayesinde aldım.
Evet, Türk sinemasında bir yenilik getirmişsiniz. Evet. Yani milletin de ilgisini celbetmiş.
Tabii. Çünkü bakın şu an televizyonlar hikaye bulmak için yırtınıyorlar. Evet. Ama dünyaya baktığınız zaman bir bakıyorsunuz olmadık filmler büyük hasılatlar yapıyor. Fantastik filmler. Bunları görüp de yapmamak enayilik. Çünkü en fazla 37 tane hikaye var aslında. Bu hikayeler değişiliyor ve kullanılıyor. Ne kadar değişti? Yani oğlanı kız yapıyorlar, kızı oğlan yapıyorlar. Hikaye bozu bozuna gidiyor, bir yerde tıkanıyorlar. Bir adamı çıkartıyorlar, oğlu geliyor, bilmem ne oluyor filan. Bir yığın uzatma yolları var. Velhasıl yalnız bu televizyonlar ve bu çalışma çok önemli bir şey kazandırdı Türk sinemasına. Bir, 80 ülkeye satıyoruz. Yalnız dizileri satmıyoruz. Dizilerin içinde o salonlardaki koltuk takımları var ya, onları da görenler, onları da pazarlıyorlar. Yani inanılmaz. Onların üstündeki yorganlar, yastıklar, tekstil müthiş. O sayede dünyayı pazarlamak durumundayız. Ticaret ve Ekonomi Bakanımız bana bunu söylediği zaman hiç hayret etmedim. Doğru. Yapamadığımız her şeyi televizyonlarda göstererek geri alıyoruz. Bu çok önemli. Bakan. Ve şimdi kanaatimce bu diziler sayesinde iyi komedyenler yerleşti. Ve sinemada komikli filmler revaçta. Ama iyisini yaparlarsa mükemmel olacak.
Sayısı az mı Türk sinemasında şu anda ilgi gören? Yani
şimdi İyisi çalışıyor. Kim ne derse desin, iki kişi var gözünde. Birisi Nuri Bilge Ceylan. Evet. Çünkü Nuri Bilge Ceylan kendi parasıyla aldığı bir makineyle dünya sinemasına festivallerden aldığı paralarla 100 bin dolara yaptığı filmi 300 bin dolara rahat pasarladı. Pasarlayabildi. Çok önemli bu. Ve ben ne yaparsanız yapın Nuri Bilge'yi yalnız sanatı bakımından değil, tüccarlığı bakımından da tebrik ediyorum. Zira önemli şeyleri başardı. Türkiye'nin onurunu kurtardı. Birçok arkadaşlarımız var bunun gibi. Benim bu gruptan bir Çağan Irmak yetişiyor, gencecik bir delikanlı. Muhteşem, o beyin ne kadar güzel. Bir babam, oğlum ne kadar, yani ilk yapıldığı zaman inanın Şükrü Avşar kardeşimizle beraberiz. Şükrü dedim ki kaça mal oldu bu film? Yılmaz dedi 728 bin liraya mal oldu. Bunun dedi 200 bin lirasını bakanlıktan aldım. Benim Türkiye'ye sattığında 65 tane sinemam var. Oradan da 350 bin lira gelirse 500 eder. 200 lira falan zarar ederim dedi. Film 40 trilyon kazandı kardeşim.
Ama yine de yani Türk sinemasının siz çok daha iyi biliyorsunuz. O dönemki şartları, imkanları sizin ilk başladığınız zamanlarda çok kısıtlıyken şu anki teknolojiye rağmen çok nadir değil mi bu kadar güzel filmler? Daha fazla olması gerekmez mi? İmkanlar çok
ama
fazla çünkü.
Ama bakın bir şeyi unutuyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti stüdyosu yok. Ve biz o 6000 filmi röportaj kameralarıyla çektik. Böyle düşünün. Bir de dünya sinemasına bakıyorsunuz 200 milyon. Yani bu filmler Türkiye'ye geliyor. İnan olun bizim yaptığımız filmlerin adedi 70 tane karşımızda 370 tane film oynuyor Türkiye'de. Ve bunlar en aşağı 150 milyon dolarlık filmler ve onlar iş yapmıyor. Bizim yerli yaptığımız filmler adedine bakıyorsunuz onları katlıyor. Bu seyircilerimizin güzel tarafı. Türk sinemasını tercih etmesi. Bana bir sual sordular. Dediler ki sinemayı, madem sinemayı kurtarmak için yapıyorsunuz, bize ne vazife düşer dediler. Bakın dedim, her filme değil, iyi bir Türk filmine gidin, kişiden bilet alın, o koltuğa oturduğunuz zaman işte o vazifeyi yapıyorsunuz demektir dedim. O sinemayı destekliyorsunuz, o filmi destekliyorsunuz. O film herhangi bir film değil, sizin beğendiğiniz, takdir ettiğiniz. Biz yönetmen olarak bir hataya düşüyoruz. Toptan düşüyoruz. Ben de düşüyorum. Sebep ne biliyor musun? Kafamızdaki güzel hikayeyi çekiyoruz. Seyirci bunu seyredip seyretmediğini hiç analiz etmiyoruz. Çok önemli bir olay. Yani o seyirci bizim muhteşem dediğimiz hikayeyi seyretmek istiyor mu istemiyor mu? Asıl mesele orada değil mi? Biz bu filmleri kendi evimizde seyretmek için değil, seyirciye ulaşmak için çekiyoruz. Bunun yani gerilim filmi çekmeye veyahut da gerçek mesela öyle küfürler filmde seyrediyoruz ki efendim küfür geçerli akça oldu diyorlar. Biz hayatımız boyunca konuşmamızda bu kadar küfürlü konuşmuyoruz. Her kelimesinde, her cümlesinde küfür var. Böyle film olur mu? Yani ben kendi örf ve adetlerimize göre, geleneklerimizi hiç atlamadan, B kelimesi biz kullanmadık. Bizim filmlerimiz sessiz çekildi. Kim seslendirdi bu filmlerimizi? Çok önemli. Şehir tiyatrosundaki aktör ve aktrisler o sesleriyle o filmlere can verdiler. Nasıl unuturuz onları? İmkan var mı? Bir Hayri Esen'i unutabilir miyiz? Bir Abdurrahman Pala'yı unutabilir miyiz? Yani bir Agah Yün'ü unutabilir miyiz? Bir Rıza Tüzün'ü unutabilir miyiz? Bir, yani kimler var? Kendi sesleriyle Adalet Cimcoz'dan, Ferdi Tayfur'dan, yani Laurel Hardy'ler Amerikalılar yapıyor. Dünyaya hepsini dağıtıyorlar. Türkiye'de en büyük işi yapıyor. Amerikalı geliyor. Neden yapıyor Türkiye'de Laurel Hardy'ler? Sonra Ferdi Tayfur'un seslendirmesini görüyorlar, şaşırıyorlar. Adam aynı anda 3 kişiyi seslendiriyor kardeşim. Aynı anda J.M. Mahfi'yi hiç unutamıyorum. Sefa Önal'ın yaptığı bir film var. Orada Türkan Hanım da oynuyor. Karşısında da Oya Peri oynuyor. Tasula diye bir Rum kızını canlandırıyor. Denedik. Dediğimiz için dublaja bazı kadın artistler geldiler. Çok önemli. İsim vermeme gerek yok. Beğenmedi. O zaman Şeyh Hanım dedi ki ben konuşayım. Ya karşılıksız konuşacaksın dediler. Bir kere deneyelim dedi. Mükemmel bir tasıyla konuştu kardeşim. Hem Türkan Şoray'ı konuşuyor hem karşısında konuşuyor kardeşim. Bu kadıncağızı öpmek gelir insanın elinden. Müthiş bir olaydı. İnanamadım ben. Jeyhan bin defa yaşasın. Çok ya hayatta çünkü. Kısacası yani böyle dublaj sanatçılarımız da var. Çok önemli.
Bizim sanatçılarımıza yeteri kadar değer veriliyor mu? Yani sanatçılarımıza daha fazla değer vermek için neler yapmak lazım onlara?
Şimdi bilinen, bilinmeyen. Benim kalbime dokundun. Çünkü Türkan Şoray dahi diğerleri 1201 lira almıyorlar. Yani şu devlet şu an ve Hülya da almıyor, Fatma da almıyor, Filiz de almıyor, kimse almıyor ve bunun benzerleri de almıyor. Yani sıkıntıda yaşayanlar var. Yani başrolü oynayamayanlar var. Yaşlanmış olanlar var. Hiç kullanılmıyor. Ve ben devlete sesleniyorum. Memura, işçiye, savcıya zam ama sanatçıya zam yok. Nasıl oluyor bu iş? Bir devlet sanatçısı, aktörü, aktristi devletten bir baremden emekli oluyor. Şehir tiyatrosundaki bir tiyatrocu arkadaşımız bir baremden alıyor. Bizi lütfen o bareme yükseltsinler. Aldığımız paralar çok düşük ve bazı arkadaşlarımız çok sıkıntı çekiyorlar. Yani her biri çalışmıyor. Yani bazıları buradaki evini sattı. Ta altın oluklara gitti. Orada ev aldı, orada yaşıyor. Yani bana göre devlet bir başka taraf da var. Niye Türkiye'ye gelip film çekmiyorlar? Bu çok önemli bir konu. Sebebin ne olduğunu bilmiyorsunuz tabii. Sebep ne biliyor musunuz? Ben Amerikalıyım. Ben avantajlar sağlanırsa senin ülkene gelir çalışırım. Mahsun Kırmızı çalışıyor. Filmi seyrettim. Bulgaristan'da film çekmiş. Ya dedim Mahsun niye Bulgaristan'da çalıştın? Ya Yılmaz abi dedi niye çalışmayayım? Orada 100 lira ödüyorum. 100 liranın karşılığı %35'ini geri ödüyorlar dedi. Kaç para ödersem geri ödüyorlar. Türkiye'de çalışacak her yabancı firma %18'in üstünde kıdem farkı alamıyor. Ne kadar fatura kesmişse Türkiye'de ibraz ediyor %18'ini veriyor. Diğer ülkeler Bulgaristan olsun, Romanya olsun veyahut Yugoslavya'daki olaylar, Fas, Cezayir %18 değil, %25, %30, %35, %40'a kadar geri ödeme yapıyorlar. Onun için Türkiye'den daha iyi bir plato var mı dünyada? İnanolun enteresan, bütün bu fotoğrafları çekiyorlar ve gördüğünüz o Yüzüklerin Efendisi'nde veyahut da desen animasyon filmlerinde biraz değiştirerek bizim ülkemizdeki anıtları kullanıyorlar. Her şeyimizi fotoğrafla çekip aynı şeyi yapıyorlar. Bir de bizim devletten burs alıp bilgi ve beceri için yurt dışına giden hiç kimse olmadı bugüne kadar. Halbuki bu çok önemli. Yeni aletler çıkıyor. O aletleri denemesi, kullanması, bilmesi şart. Ve yeni makineler çıkıyor birdenbire. İnanılmaz farklılıklar var. Benim o güzel elemanlarım muhakkak dışta bilgi ve becerilerine kanıyor. Ve benim fark ettiğim bir olay var ki, bunu bilhassa her yerde söylüyorum. Birçok iletişim fakülteleri, İstanbul olsun, Ankara olsun, Adana olsun, Antalya olsun, Eskişehir olsun, İzmir olsun, Erzurum olsun, bütün iletişimde öğretim gören talebelerin öğretim alacağı ses konusunda hiç bilgi ve beceri kazanmış bir öğretim görevlisi yok.
Nasıl eğitiliyor?
Bilmiyorum. İkinci olay da şu. Bakın, çok önemli, ben dış olayları da takip ediyorum. Çok önemli bir olay var. Avustralya sineması 2000'lerde motor dedi. Ve bunlar Hollywood'a rakip oldular. Yüzüklerin Efendilerini çekerek ona benzer filmler ürettiler. Sebebi ne biliyor musunuz? Bilgisayar tasarımcılık diye bir kol var. Hani o sinemalarda gördüğünüz büyük kalabalıkları, şunları bunları yapan, buradaki evi alıyorsun, buraya koyabiliyorsun. Bütün bunları yapan bilgisayar tasarımcılığın merkezi İngiltere. Karşılığında hangi ülkede var? Yeni Zelanda'da var. Yeni Zelanda'da 5 lira ise 1000 liraya oradaki eğitim farkı. Yeni Zelanda sayesinde orada yetişen bilgisayar tasarımcılarıyla Avustralya sineması bu ilerlemeyi kaydetti. Bu çok önemli bir bilgi. Ben ticaret odasındaydım. Oraya ticaret arkadaşlarımız Yeni Zelanda Ticaret Bakanı'nı seyrettilerdi. Çıktı, konuşma yaptı. Onlar tarım ve hayvancılık üzerine konuşmalar yaptı. Sonra lafı seyircilere bırakınca elimi kaldırdım. Dedim ki lütfen siz bir şeyi unuttunuz. Avustralya sinemasına en büyük desteği siz sağlıyorsunuz. Bu ilerlemeyi kaydeden sizdeki o okul sayesinde oldu. Lütfen ben arzu ediyorum ki hiç olmazsa 10 tane talebemiz orada bursla okusun. Eğer Avustralya'ya kimi ikna ettim biliyor musunuz? Bizim müzik yapıcımız çok önemli bir adam var. Cahit Berkay. Cahit Berkay bir gün geldi. Yılmaz abi dedi, ne var? Benim kızım dedi yönetmen. Sakın ha dedim, yönetmen falan olmasın. E ne yapacağız? Bilgisayar tasarımcı olacak dedim. Sen dedim bu hanımın uzaklaştığına dayanır mısın? Bak burada 500 lira, 500 dolar ödeyeceksin. Avustralya. Burada sterlin olarak ödeme yapacaksın. Yeni Zelanda'ya gönderelim mi dedim. Orada gelsin kalsın. Tamam dedi, gönderdik kızı. Kız gitti okudu. Geçenlerde sarıldı boynuma, öpüyor. Ne oldu dedim. Orada çalışmaya bile başladı dedi, stüdyoda dedi. Ve ben ısrar ettim, İstanbul'a geldi dedi. Şimdi burada tasarımcılar var tabii. Yetişmiş adamlar var. Yani bu reklam filmlerindeki tasarımlar, filmlerdeki bilhassa Dirilişte, Kanuni'deki, yani arkada boş bir arazi görüyorsun. Oraya o araziyi siliyorlar, kadırgaları koyuyorlar. Kadırgalar hareket ediyor üstelik. Yani inanıyor, inandırıyor sana. Yani Kanuni'nin yüksek paralara çıkmalarının sebeplerinden bir tanesi o çalışmalardır. Yani ben bilgi olarak söylüyorum. Tabii, bunlar tabii. Çok önemli şeylerdir.
Çok önemli tecrübeler. Yani gelişmeleri çok yakından takip ediyorsunuz.
Ama mecburum. Evet, başka bir de meslek birliği olarak da hem muhtemelen o bareme yükseltmek için çok emek verdiğimiz bir kişi var. Bir abimiz var, Ümit Utku. Bu işin üstünde ben diyor son vazife bu farklılığı aldıktan sonra işi size bırakacağım diyor. O kadar rahat konuşuyor. Çok müteşekkirim kendisine, Ümit abiye.
Yılmaz Bey, siz SAM başkanısınız. Aynı zamanda sendika başkanlıkları yaptınız. Kültür Bakanlığı'na teklifleriniz oluyor mu bu anlamda?
Şimdi bakın, şimdi kanunda bir değişiklik önerdik. Benim önerim bu. Telif hakkı denen eserin yapılmasıyla doğan haklar bunlar. Bir eseri yapıyorsanız telif hakkınız doğmuştur. O eşi yaratan sizseniz şayet. Yahut berabersek. Ama o hak katiyetle nereye bir eser satılırsa satılsın baki kalması lazım. Sebep? Çünkü siz daha o esere başlamadan sizin elinizden her türlü haklar, ayda bile oynasa o hakları bile devrettiğinize dair kağıt imzalamanızı istiyorlar. Eğer o kağıdı imzalamazsanız size ekmek yok. Başka birisini alıyorlar, bunu kullanıyorlar. Halbuki o imzayı atsa da o işin geçerli olmadığını kanun kapsamına sokarsak bu işi düzelteceğiz. Mesela affedersiniz birçok arkadaşlarımız var. Filmlerde çalışmış. Şimdi hiç rol alamıyorlar.
Evet.
Çok kötü durumdalar. Ekmek parasına düşkünler. Zor durumu yaşıyorlar. Halbuki oradan gelen paralarla götürür. Sefa Anal'ın emekliliği yok. Ancak telif haklar gelirse kendini kurtaracak. Aşağı yukarı her gün 12 tane filmi oynuyor. Yani geçen gün mahkemeden bir kağıt geldi. Diyor ki 46 tane filmdeki yönetmen, senarist isimlerini açıklayın diyor. Hepsi Sefa'nın. O 12'sinde de hem yönetmen hem senaryo yazarlığı var. Yani adama 160 lira düşecek her oynayışta. Bu parayı bile esirgiyorlar. Kanun çıkarsa bu paralarla yaşayan sanatçı arkadaşlarımız bir rahatlık getirecek. Zaten çok düşük maaş alıyorlar. Yani bunu halledebilirsek önemli ama inan olun 80 ülkeye satılan filmlerimizin arasında geçenlerde Oscar aday filmini seçtik. Benim arzum mucizeydi. Onun seçilmesine arzu ediyordum. Çok yani Mahsun Kırmızı çok emek vermiş filme. İnanılmaz bir okul yaptırmış. Onun karşısındaki binayı yaptırmış.
Evet.
Yani hiç olmazsa o talebelere en aşağı 40 tane talebeye gözlük falan yapılmış. Görüyorsunuz her şeyi. Evet. Hele bir at var orada.
Evet.
O at nasıl kendi başına finalde gelden adamı tanıdı da kendi kendine yürüdü geldi kafasını sürdü kardeşim.
Evet, evet.
Yani bunlar bile bizim yapılmış filmlerimiz ve bu Oscar'a gitmedi. 3 rey aldı. Bir tanesi benimdi.
Gerçekten çok güzel bir filmdi Mucize.
Yani bir de üstelik çok şeydi. İnanılırdı.
Çok teşekkür ederiz.
Evet.
Lütfettiniz buraya geldiniz. Çok güzel anılarınızdan bahsettiniz. Güzel sinema ile ilgili bilgi verdiniz.
Tecrübelerinizi,
desteğin önemini bahsettiniz. Teknik olarak da güzel anlatımlar yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben bir şey ilave edeceğim son. Kültür Bakanlığımız bizim yapamadığımızı daha iyi yapan bir ekiple çalışıyorlar. bize çok yardımcı oluyorlar. Her birini kutlarım. Bayramlarını da tebrik etmiştim zaten ama gene de etmek istiyorum. Hürmet ve saygılarımla efendim.
Çok teşekkür ederiz. Çok çok şey sağ olun. De. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir programımızın sonuna daha geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. SESAM Başkanı ve aynı zamanda çok değerli bir yönetmenimiz Sayın Yılmaz Atadeniz. Haftaya yeniden değerli bir konumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın.